Ayrım 33, sayfa 360. Benim, Stöp'ün gözleri odada gezinmeye başladı. Senin?
Benim söyleyecek bir şeyim yok.
Stöp öne doğru eğildi ve başını ellerinin arasına aldı. Kron'la konuş.
Sen bilirsin dedi Harry. Fazla vakti kalmamıştı.
Yine de elinde son bir kozu daha vardı, iyi bir koz. Ben de böyle söylediğini onlara iletirim.
Harry bekledi.
Stöp hala öne eğik, kımıldamadan oturuyordu. Nihayet başını kaldırdı.
Onlar kim?
Basın tabii ki dedi Harry neşeli bir sesle. Eminim epey tepemize çökerler. Siz buna bomba haber diyorsunuz öyle değil mi?
Stöp'ün gözlerinin arkasında bir şey kıpırdadı.
Ne demek istiyorsun dedi.
Ses tonu cevabı zaten bildiğini ele veriyordu.
Meşhur bir adam genç bir kadını eve attığını düşünür. Halbuki durum tam tersidir dedi Harry. Stöp'ün arkasındaki tabloyu inceleyerek. İp üstünde duran çıplak bir kadının resmiydi. Onunla seks fantezisi yaptığını sanarak yüzüne bir domuz maskesi takmayı kabul eder. Ve polis onu küvette maskesiyle çırılçıplak bir halde ağlarken bulur.
Onlara bunu anlatamazsın diye patladı Stöp. Bu sizin gizlilik kurallarınıza aykırı.
Şey dedi Harry. Belki sen kendin için yarattığın imajı bir daha düşünmek isteyebilirsin Stöp. Ama gizlilik kurallarına aykırı falan değil. Hatta tam tersi.
Tam tersi mi?
Stöp neredeyse bağırıyordu artık. Dişlerinin takırdaması geçmişti ve yanaklarına yeniden renk gelmişti.
Harry öksürdü. Benim tek sermayem ve kaynağım dürüstlüğümdür.
Harry Stöp'ün kendisine ait olan kelimelerin tadını çıkarmasını bekledi. Dolayısıyla bir polis olarak görevlerimden biri de halkı soruşturmaya zarar gelmeyecek ölçüde bilgilendirmek ki bu durumda öyle bir sorun yaşanmaz.
Bunu yapamazsın diye bağırdı Stöp.
Yapabilirim ve yapacağım.
Ama beni mahvetmiş olursun.
Liberal de her hafta kapağında birilerini mahvetmiyor mu zaten?
Stöp ağzını akvaryumdaki bir balık gibi açıp kapadı.
Ama dürüst insanlar için bile uzlaşma yolları vardır elbette dedi Harry.
Stöp gözlerini sertçe ona dikti.
Bir polis olarak dedi Harry dudaklarında doğru kelimeleri hatırlamak istermiş gibi şaplatarak bu durumdan yararlanma mecburiyetim olduğunu anlayacağını umuyorum.
Stöp yavaşça başını salladı.
Dilersen bir tebekerden başlayalım dedi Harry. Onunla nasıl tanıştın?
Bence burada durmamız gerekiyor diyerek araya girdi bir ses.
Kapıya döndüler. Görünen o ki Johan Kron arada duş almayı, tıraş olmayı ve gömleğini ütülemeyi ihmal etmemişti.
Harry omuzlarını silkerek peki dedi.
Holm?
Björn Holm'ün çilli suratı kapıda Kron'un arkasında beliriverdi.
Verdensgang'den Odin Naken'i ara dedi Harry yüzünü Arvestop'a dönerek. Giysilerini günün ilerleyen saatlerinde geri versem sorun olur mu?
Bekle dedi Stöp.
Arvestop kollarını kaldırıp kan akışını başlatmaya çalışırmış gibi ellerinin tersiyle alnını ovuştururken odada kimse konuşmadı.
Johan dedi en sonunda. Sen gitsen iyi olur. Kendi başıma halledebilirim.
Arve dedi avukatı. Halledebileceğini sanma. Evine git ve uyu Johan. Sonra seni ararım.
Avukatın olarak?
Avukatım olarak şimdi çeneni kapayıp toz olman gerekiyor Johan. Anladın mı?
Johan Krom sırtını doğrulttu. Yaralanan haysiyetinden geriye kalanla tekrar denemek istedi. Ama müvekkilinin yüz ifadesini görünce fikrini değiştirdi.
Kısacık bir baş selamıyla arkasını dönüp gitti.
Nerede kalmıştık diye sordu Stöp.
En başta dedi Harry.
Bölüm 27. 20. gün. Başlangıç.
Arve Stöp bir tebekkeri ilk defa Oslo'da soğuk bir kış günü Centrum konferans salonunda bir organizasyon şirketine ders verirken görmüştü. Firmaların sözde tazelenmeleri, gerçekte ise daha da fazla çalışmaları için isteksiz çalışanların gönderdikleri motivasyon seminerlerinden biriydi. Arve Stöp'ün deneyimine göre bu seminerdeki konuşmacıların pek de parlak olmayan fikirlerle ucundan kıyısından başarıya ulaşmış iş adamları, büyük turnuvalarda geri planda kalan spor dallarında altın madalya kazananlar ya da ömrünü dağlara tırmanmaya harcadıktan sonra tekrar aşağı inerek diğerlerine tecrübelerini anlatan dağcılardı. Tek ortak yanları başarılarının sırlarının çok özel iradeleri ve işlerindeki manevi gücün sonucu olduğunu iddia etmeleriydi. Onlar motive olmuş insanlardı. Başkalarını motive etmek için önce gerekli olan da buydu. Arve Stöp programın son konuşmacısıydı ve bu seminerlere katılmak için her zaman bunu şart koşardı. Böylece diğer konuşmaların açgözlü narsistler olduğunu söyleyebiliyor, onları yukarıdaki gibi 3 sınıfa ayırarak kendini ilk sınıfa, parlak fikri olmayan iş adamları sınıfına sokabiliyordu. Bu motivasyon günlerine harcanan paralar boşa giderdi. Çünkü salondaki çoğu insan kürsüye çıkanların mustarip olduğu o saçma tanınma arzusunu duymayacak kadar şanslıydı. Kendisi de bu gruba dahildi. Babasından ilgi göremediği için böyle birine dönüştüğünü söylerdi. Bu nedenle kendini bildi bileli başkalarından sevgi ve takdir beklemişti. Ve dolayısıyla aslında ya oyuncu ya müzisyen olması gerekirdi. Ne var ki o konularda yeteneği sıfırdı. O günkü konuşmasında da dinleyiciler mest olduklarını kahkahalarıyla gösteriyorlardı.
Stöp bu gülüşmelerin ona karşı sevgiye ve hayranlığa dönüşeceğinden emindi. Sahnede adeta parlıyordu. Kendisi dahil herkes ağzından çıkan her cümlenin başarıyla ilgili olduğunu biliyordu. Ve insan kendi başarısını bile asla tartışamazdı. Şansın başarıdaki en önemli etken olduğunu söyleyerek kendi becerilerini küçümsedi. Ve Norveç'in iş dünyasındaki genel kabiliyetsizlik ve başıboşluğun vasat şeylerin bile başarı gibi görünmesine sebep olabildiğini vurguladı. Konuşmasının sonunda herkes onu ayakta alkışladı. Stöp en ön sırada oturan ve sonradan adının Birte olduğunu öğreneceği siyah saçlı güzel kadına bakarak gülümsedi. Daha sahneye adımını atar atmaz kadın dikkatini çekmişti. İnce bacaklar ve iri göğüsler genellikle kadının silikon taktırdığı anlamına gelirdi ama Stöp hiçbir zaman kadınların estetik ameliyatı yaptırmasına karşı olmamıştı. Oje sürmek ya da silikon taktırmak. Temelde ikisi de aynı şey değil miydi zaten? Salondakilerin alkışı kulaklarını doldururken sahneden aşağı indi. İlk sıraya yürüdü ve dinleyicilerle tokalaşmaya başladı. Bu aslında ancak bir Amerika başkanının yapacağı aptalca bir hareketti. Ama hiç mi hiç umursamıyordu. Hatta bundan rahatsız olmaları hoşuna gidiyordu. Tam önünde durunca siyah saçlı kadın mutluluktan kızaran yanaklarıyla ona baktı. Stöp elini kadına uzattı. Kadın bir kralı selamlarmış gibi dizlerini bükerek eğildi. Stöp kadının elini sıkarken kartvizitinin keskin köşelerini avucunda hissetti. Kadının gözleri parmaklarında alyans arıyordu. Kadının yüzüğü mattı. Sağ eli zayıf ve solgun görünmesine rağmen son derece sağlam bir el sıkışı vardı. Kadın yüzünde aptalca bir gülümsemeyle Silvia Ottersen dedi. Ben sizin hayranınızım. Bu yüzden sizinle tokalaşmak istedim. Silvia Ottersen'le ilk defa o zaman Oslo'da sıcak bir yaz günü Taste of Africa'da tanışmışlardı. Kadının sıradan bir görünümü vardı ama evliydi. Arve Stöp tepesindeki Afrika maskelerine baktı ve durum daha da tuhaf hale bürünmesin diye bir şeyler sordu. Onun için hava uçtu ama Silvia Ottersen'le el sıkışırken yanındaki kadının gerildiğini görebiliyordu. Adı Marita'ydı. Yoksa Marita mi? İçinden çıkalı çok olmayan ve sarı saç tellerini bıraktığı yatağa, ki Stöp o saçları yataktan toplamaya aklının bir köşesine yazmıştı, çok yakışacağını söyleyerek zebra derisi minderleri göstermek için onu zorla buraya getiren oydu. Elimizde hiç zebra desenli olanlardan kalmadı, dedi Silvia Ottersen. Şunlara ne dersiniz? Pencerenin yanındaki rafa yürüdü. Gün ışığı vücudunun kıvrımlarına vurdu. Stöp, kadının vücudunun hiç de fena almadığını fark etti o an. Sıradan kahverengi saçları daha fazla dağınık ve cansızcı sadece. Şu ne diye sordu adı M harfiyle başlayan kadın. Suni bizon derisi. M, suni mi diyerek burun kıvırdı ve sarı saçlarını savurarak o zaman zebra gelene kadar bekleyelim biz. Zebra derisi de suni dedi Silvia. Çocuklarına ayın aslında peynirden olmadığını anlatan bir anne edasıyla gülümseyerek. Anladım dedi M. Kırmızı dudakları buruk bir tebessümle kıvrıldı ve kolunu Arve'nin koluna attı. İlgilendiğiniz için teşekkürler. Ne M'nin caddelerde kendini gösterme fikri ne de koluna sımsıkı yapışması hoşuna gitmişti. Dışarı çıktıklarında M bu durumun onun hoşuna gitmediğini anlamıştı belki. Her şekilde kolunu tutmayı bıraktı. Stöp saatine baktı. Oo dedi, benim bir toplantım var. Öğle yemeği yemeyecek miyiz? Kadın ona şaşkanlıkla baksa da bozulduğunu ustalıkla gizledi. Seni belki sonra ararım dedi Stöp. Kadın onu aradı. Centrum salonunun dışında dikilmesinin üzerinden sadece 30 dakika geçmişti ve şimdi kirli karı yol kenarına püskürten kar temizleme aracının arkasında bir takside gidiyordu. Senin tam önünde oturuyordum dedi kadın. Çok güzel bir konuşmaydı, tebrik ederim. Sana baktığım çok belli olmamıştır umarım diye neşeyle bağırdı Stöp asfaltı kazıyan demirin gürültüsü arasında. Kadın kıkırdadı. Akşam için planın var mı? İptal edilemeyecek bir şey değil. Sesi güzeldi, konuşması güzeldi. Öğleden sonrayı onu düşünerek holdeki şifonyerin üstünde onu becerdiğinin ve her darbesinde başını Berlin'den satın aldığı Gerhard Richter tablosuna çarptırdığının hayalini kurarak geçirdi. İşin en güzel kısmının bu olduğunu biliyordu. Beklemek. Saat 8 olduğunda kadın aşağıdan zili çaldı. Stöp holdeydi. Asansörün dolan bir silahı andıran mekanik tıkırtılarının yankısını giderek artan uğultusunu duydu. Penisine kan hücumu etmişti. Ve nihayet kadın karşısında dikildi. Stöp tokat yemiş gibi oldu. Sen de kimsin? Stine dedi kadın. Gülümseyen tombul yüzüne hafif bir şaşkınlık ifadesi yayıldı. Telefonda konuştuk. Stöp onu baştan aşağı süzdü ve her şeye rağmen bir an için ihtimali değerlendirdi. Bazen hiçbir çekiciliği olmayan sıradan kadınların da onu azdırdığı olurdu. Ama aletinin giderek küçüldüğünü hissetti ve bu fikri reddetti. Özür dilerim, sana daha önce ulaşamadım dedi. Az önce bir toplantıya çağrıldım. Toplantıya mı dedi kadın bozulduğunu gizleyemeyerek. Acil bir toplantı. Seni belki sonra ararım. Holde dikilirken asansör kapısının açılıp kapandığını duydu. Ardından gülmeye başladı. Ön sırada oturan siyah saçlı güzel kadını bir daha hiç göremeyebileceğini fark ettiğinde artık gülmüyordu. Onu bir saat sonra tekrar gördü. Tabelasında bar ve restoran yazan bir yerde tek başına yemek yedikten sonra kamikazeden bir takım elbise alıp hemen giydi. Ve kavurucu güneşin altında gölgede kalan Taste of Africa'nın önünden iki kez geçti. Üçüncüsünde içeri girdi. Geri mi geldiniz diyerek gülümsedi Silvia Otarsan. Bir saat önce olduğu gibi serin ve loş dükkanda yine yalnızdı. Minderleri sevdim dedi Stöp. Evet güzeller dedi kadın suni bizon derisi minderleri okşayarak. Bana gösterebileceğin başka bir şey var mı diye sordu Stöp. Kadın elini kalçasına koydu. Başını eğdi. Farkında diye düşündü Stöp. Kokusunu alıyor olmalıydı. Ne görmek istediğine bağlı dedi. Stöp cevap verirken sesini titrediğini duydu. Yarığını görmek istiyorum. Kadın arka odada onunla sevişirken dükkanın kapısını bile kilitlemedi. Arvestop neredeyse içine girer girmez boşaldı. Bazen hiçbir çekiciliği olmayan sıradan kadınlar onu çıldırtabiliyordu. Kocam salı ve perşembeleri, çarşambaları dükkanda dedi kadın Stöp giderken. Perşembeye ne dersin? Stöp olabilir dedi. Kamikaze'den aldığı takım elbisenin şimdiden lekelendiğini gördü. Birte aradığında Aker Brig'in plazalar arasında ince kar taneleri uçuşuyordu. Kartvizite onunla temasa geçmesi için verdiğini varsayarak aradığını söyledi. Harvey Stöp bazen neden tüm kadınlarda kadınlarla birliktelikleri bu heyecanları aslında teslim olma törenlerinden bir farkı olmayan bu cinsel ilişkileri yaşamak zorunda kaldığını kendi kendine soruyordu. Bunca senedir kadına yeterince sahip olmamış mıydı? Yaşlanma korkusu muydu sebep? Bu kadınların içine girdikçe onların gençliklerini çaldığını mı sanıyordu? Peki bu telaşı, bu durdurak bilmeyen hızı neyin nesiydi? Belki de taşıdığı hastalığın ciddiyetiydi bütün sebep. Çok uzak olmayan bir gelecekte başka bir adama dönüşeceğiydi. Başına tam ne geleceğini bilmiyordu. Bilse de ne yapabilirdi zaten. O gece Birte'nin başı Berlin'den aldığı Gerhard Richter tablosuna çarparken bir erkeğinki gibi boğuk çıkan inlemelerini dinledi. Arvestöp hastalıklı tohumlarını boşaltırken ön kapının üzerinde öfkeyle çalan çan onlara Taste of Africa'ya birinin girdiğini söylüyordu. Stöp kendini kurtarmaya çalıştı. Ama Silvia Otarsen sırıtarak kalçalarını daha da sıkı kavradı. Sonunda kendini Silvia'dan ayırmayı başardı ve pantolonunu yukarı çekti. Silvia tezgahtan indi. Yazlık eteğini düzeltip müşterisine bakmak için tezgahın önüne geçti. Arvestop sırtı dönük bir halde hediyelik eşyalarla dolu raflara giderek düğmelerini iliklemeye çalıştı. Arkasında geç kaldığı için özür dileyen ve zar zor park yeri bulduğunu söyleyen bir adamın sesini duydu. Silvia sert bir sesle bunu önceden tahmin etmesi gerektiğini, artık yaz tatilinin bittiğini söyledi. Kız kardeşiyle buluşacaktı ve geç kalmıştı. Müşteriyle ilgilenemezdi. Arvestop adamın geriden gelen sesini duydu. Yardımcı olabilir miyim? Arkasını dönünce yuvarlak gözlük camlarının arkasından anormal biçimde iri gözleriyle ona bakan, pazen gömlekli ve leylekleri hatırlatan bir boynu olan iskelet gibi bir adam gördü. Adamın arkasında bir an için Silvia'nın kenarı yukarı kaymış eteği ve çıplak dizlerinin arkasından ip gibi süzülen bir sıvıyla dükkanın kapısından çıktığını gördü. Birden kadının muhtemelen kocası olan bu korkuluk gibi adamın her an dükkana gelebileceğinden haberdar olduğunu anladı. Ona yakalanmalarını istemişti. Gerek yok sağ olun ben alacağımı aldım dedi Stöp kapıya doğru yürürken. Arvestop bir kadın ondan hamile olduğunu söylese ne tepki vereceğini düşünürdü bazen. Kürtaj için ısrar mı eder yoksa çocuğun doğmasını mı isterdi? Kesinlikle emin olduğu tek şey iki seçenekten birinde diretecek olmasıydı. Kararı başkalarına bırakmak hiç adeti değildi. Bir de bekar istese de çocuğu olmadığı için korunmalarına gerek olmadığını söylemişti. Ne var ki 3 ay ve 6 cinsel ilişkiden sonra heyecanlı bir ses ve sevinçten parlayan bir yüzle hamile olduğunu söyler söylemez Stöp onun bebeği doğuracağını anladı. Panik bir halde diğer seçenekte ısrar etti. Tanıdığım çok iyi bağlantılar var dedi. İsviçre'de. Kimsenin haberi olmaz. Bu benim anne olmak için tek şansım Harvey. Doktor bunun bir mucize olduğunu bir daha gerçekleşmeyebileceğini söyledi. O zaman ne seni ne de çocuğu görmek istemiyorum. Beni anladın mı? Çocuğun bir babaya ihtiyacı var Harvey ve sıcak bir yuvaya. Sana ikisini de veremem. Ben berbat bir ırsi hastalık taşıyorum anlıyor musun? Bir de bekar anlamıştı. Alkolik bir babanın ve sinir hastası bir annenin basit ama zeki kızları olarak genç yaşından itibaren kendi başının çaresine bakabilen biri olmuştu. Ve yapması gerekeni yapıp çocuğuna bir baba ve sıcak bir yuva buldu. Philip Becker büyük bir azimle ayartmaya çalıştı ama hiçbir umudunun olmadığı bu güzeller güzeli kadının bir anda yelkenleri suya indirmesine ve ona gönlünü kaptırdığını söylemesine inanamamıştı. İnanamadığı için de kuşku tohumları çoktan aklına ekilmişti. Birlikte olmalarından yalnızca bir hafta sonra Birte ondan hamile kaldığını duyurduğunda ise tohumlar filizlenmişti. Birte Arve'yi arayıp Jonas'ı doğurduğunu ve hık deyip burnundan düştüğünü söyleyince Arve kulağında ahizeyle havaya baka kaldı. Sonra da Birte'den fotoğraf istedi. Fotoğraf postayla eline ulaştı ve 2 hafta sonra bir de sözleştikleri gibi bir kahve dükkanında kucağında Jonas ve parmağında alyansla otururken Arve başka bir masada gazetesini okuyormuş gibi yaptı. Arve o gece yatağında dört dönerek hastalığı düşündü durdu. Ağzını sıkı tutacak, güveneceği bir doktor tarafından gizlice kontrol edilmesi gerekiyordu. Curling kulübünde yağcı ve aptal cerrah bu iş için biçilmiş kaftandı. İdar Vetlesen. Mariannis kliniğinde çalışan Vetlesen'e ulaştı. Doktor işe de paraya da evet dedi. Vestöp'ün parasıyla Fer sendromunun Avrupa'daki en önde gelen uzmanlarının yılda bir kez buluşup eğitim verdikleri ve araştırmalarından çıkan en yeni cesaret kırıcı bulguları açıkladıkları Cenevre'ye gitti. Jonas'a yaptığı ilk testler ortada hiçbir sorun olmadığını gösterdi. Vetlesen belirtilerin genellikle yetişkinlik döneminde görülmeye başladığını, Stöp'te de 40 yaşına kadar hastalığa dair herhangi bir MR görülmemişti. Tekrar tekrar söylese de Stöp çocuğun yılda bir kez mutlaka muayene edilmesinde ısrar etti. Arve Stöp'ün Silvia Otersen'in dükkanından ve hayatından çıkarken bacaklarından akan spermini görmesinin üzerinden 2 sene geçmişti. Onunla bir daha ne görüşmüş ne de konuşmuştu ta ki o zamanına kadar. Silvia'nın telefonuna cevap verdiğinde hemen acil bir toplantıya yetişmeye çalıştığını söylemiş ama kadın konuşmasını çok kısa tutmuştu. Sadece 4 cümleyle o gün tüm sperminin dışarı akmadığını, artık ikiz çocukları olduğunu, kocasının kendini çocukların babası zannettiğini ve Taste of Africa'yı ayakta tutmak için hevesli bir yatırımcıya ihtiyaç duyduklarını özetlemişti. Kötü haberleri genellikle espriyle karşılayan Arve Stöp, "Bence ben o dükkana vereceğim kadar şey verdim." dedi. "Öte yandan bu parayı Seok Höre giderek de kazanabilirim." diye düşünüyorum. Ne de olsa şu çocuğumun babası bir ünlü hikayelerine filan bayılıyorlar. "Kötü bir blöf," dedi Stöp. "Bunu yaparsan seni de kaybedecek çok şeyin olur." "Durum değişti," dedi Silvia. "Para kazanıp Rolf'ün dükkandaki hissesini satın almak ve ondan ayrılmak istiyorum. Ama tek sorunum dükkanın yeri. O yüzden Seok Hör'ün dükkanının fotoğrafını basmasını şart koşacağım. Böylece biraz reklam yapacağım. O paçavrayı kaç kişi okuyor biliyor musun?" Arve Stöp gayet iyi biliyordu. Her 6 yetişkin Norveçli'den biri. Adının arada bir zararsız ve gösterişli skandallara karışmasına sesini çıkarmazdı. Ama şöhretini evli ve masum bir kadınla beraber olmak için namertçe kullanan sahtekar bir çapkın olarak görünmeyi kabul edemezdi. Yoksa kamuoyundaki şerefli ve korkusuz gazeteci imajı yerle bir olur, liberalin sağa sola ahlak dersi veren tutumunun nedenli 200'lü olduğu ortaya çıkardı. Üstelik kadın güzel bile değildi. Bu iyi değildi. Hiç iyi değildi. "Ne kadar paradan bahsediyoruz?" diye sordu. Silvia ile anlaşmaya vardıktan sonra Mariannis kliniğindeki İdar Vetlesen'i aradı ve ona 2 yeni hastası olduğunu söyledi. Jonas için yapılanlar kızlar için de yapılacaktı. Önce ondan olduklarının doğrulanması için DNA örnekleri alınıp adli tıbba gönderecek, sonra da o illet hastalığın belirtilerini gösterip göstermedikleri incelenecekti. Telefonu kapattıktan sonra Arve Stöp yüksek deri sandalyesine yaslandı. Videodaki ağaçların tepelerine ve Snorre Yarımadası'na vuran güneşi izlerken aslında o anda çok üzgün hissetmesi gerektiğini düşündü ama değildi. Heyecanlıydı. Hatta mutlu bile sayılırdı. İdar Vetlesen günün birinde telefon açıp gazetelerin iddiasına göre Söleog'da bulunan parçalanmış kadın cesedinin Silvia Otersen'e ait olduğunu söylediğinde Arve Stöp'ün aklına ilk gelen o uzak, mutlu anın hatırası oldu. "Önce Jonas Becker'in annesi kayboldu," dedi Vetlesen. "Şimdi de ikizlerin annesi ölü bulundu. Olasılık hesaplarından pek anlamam ama polise gitmemiz gerek Arve. Aralarındaki bağlantıyı bulmak istiyorlar." Vetlesen son yıllarda ünlüleri güzelleştirme işinde başarılı bir kariyer yapmış ve epey para kazanmış olsa da Arve Stöp'ün gözünde hala belki de bu yüzden aptalın tekiydi. "Hayır, polise gitmeyeceğiz," dedi Arve. "Ne? Bana iyi bir sebep söyle o zaman." "Tamam, ne kadar istiyorsun?" "Tanrım Arve, sana şantaj yapmaya çalışmıyorum. Ben sadece..." "Ne kadar?" "Kes şunu. Cinayet günü başka bir yerde olduğuna dair tanığın var mı?" "Tanığım yok ama çok fazla param var. Kaç sıfır istiyorsun söyle hadi. Halletmeye çalışayım." "Arve, saklayacak bir şeyin yoksa..." "Tabii ki var salak herif. Evli kadın avcısı ve cinayet zanlısı olarak ifşa edilmeyi ister miyim sence? Buluşup bu konuyu ayrıntılı bir şekilde konuşmamız gerek." "Buluştunuz mu peki?" diye sordu Harry Hall. Arve Stöp başını 2 yana salladı. Yatak odasının penceresinin dışında günün ağarmaya başladığını görüyordu. Ama fiyort hala karanlıktı. "Buluşamadık çünkü öldü. Buraya ilk gelişimde neden bunların hiçbirinden bahsetmedin? Sebebi çok açık değil mi? Hangi bilginin işinize yarayıp yaramayacağını bilmiyordum. Neden karışacaktım ki? Unutma. Düşünmem gereken bir marka var ve bu marka benim adım. O etiket liberalin tek sermayesi. Yanlış hatırlamıyorsam tek sermayenin dürüstlüğün olduğunu söylemiştin." Stöp memnuniyetsizce omuz silkti. "Ha dürüstlük ha etiket. İkisi aynı şey." "Yani sana göre bir şey dışarıdan dürüst gibi görünüyorsa dürüst müdür?" Stöp dedektife kayıtsızca baktı. Liberal bu sayede satılıyor. İnsanlar kendilerine gerçeğin anlatıldığını hissederlerse tatmin oluyorlar. Harry saatine baktı. Peki sence ben anlattıklarından tatmin oldum mu? Harvey Stubb cevap vermedi. Ayrım sonu sayfa 373. Bu ayrımda geçen yabancı kelimelerin yazılışları. Verdens Gang. V-E-R-D-E-N-S. G-A-N-G. Odinaken. O-D-D-I-N-N-A-K-K-E-N. Centrum. S-E-N-T-R-U-M. Harita. M-A-R-I-T-A. Marite. M-A-R-I-T-E. Gerhard Richter. G-E-R-H-A-R-D. R-I-C-H-T-E-R. Stin. S-T-I-N-E. Seok Hör. S-E-O-G-H-Ö-R.